12. ayrım.
Zavallı çocuk, anasını, babasını ve büyük babasını kazada yitirmiş olduğunu maalesef bir polis memurunun gayretkeşliği sayesinde öğrenmişmiş. Ama şaşılacak kadar soğukkanlı görünüyormuş. Çocuk değil mi? Kazayı öğrenince ilk sorduğu köpeği olmuş. Sanki köpeğinin ölümüne anasının babasının ölümünden çok üzülmüş gibiymiş. Çocuktan yana Cahit Bey'in içi rahat olsunmuş. Karısıyla büyük kızı oğlancağızla meşgul oluyorlarmış. Sonra rotaryenlerden arkadaşı olan başhekime ricada bulunarak Sevin Hanım'ın özel bir odaya alınmasını sağlamış. Cenazeleri morga kaldırtmış. Cebeci Asri Mezarlığından yer ayrılmasını sağlamak için de belediye meclisindeki dostlarını harekete geçirmiş. Büyük Hanım'ın cenazelerin Maltepe Camii'nden mi yoksa Hacı Bayram Camii'nden mi kaldırılmasını yeğleyeceğini bilemediği için bu konuda henüz girişimde bulunmamış. Bilindiği gibi önemli kimselerin cenazeleri Maltepe'den kaldırılıyor. Ama dindar kişiler Hacı Bayram Camii'ni yeğliyorlar diyordu. İsterseniz Kocatepe Camii'ni de ayarlayabiliriz. Yalnız kararınızı lütfen hemen bildirin ki gazetelere ona göre ilan verelim. Şu ya da bu cami olmuş umurunda değildi Cahit'in. Yengemin şu anda bunları düşünecek halde olduğunu sanmıyorum dedi. Siz mümkünse Salih Bey'in akrabaları ile temasa geçin. Herhalde uzak ya da yakın birileri vardır. Onlara sorun. Bölge müdürü Cahit'i hastaneye bırakıp döndü. Cahit, Sevin'i başı ve kolu sargılı olmasına ve kolunda serum takılı olmasına karşın yatağında yarı oturur durumda tansiyonunu ölçmekte olan hasta bakıcıyla konuşurken görünce bayağı şaşırdı. Nöbetçi hekimin şoktan henüz çıkmadı demesini komadan çıkmadı diye algılamıştı ve onu bir anlamda ölüm döşeğinde bulacağını düşünmüştü. Gerçi rengi sapsarıydı genç kızın. Bir gecede o güzelim gözleri iyice çukura kaçmış, bakışlarına bir tuhaf durgunluk gelmişti. Ama kapıda Cahit'i görür görmez birden canlandı. Yerinden kalkmak ister gibi bir hareket yaptı. Cahit elindeki buketi yatağın üstüne adeta fırlatarak hızla yürüdü. Hasta bakıcıyı kenara iterek onu kollarının arasına aldı. Sıkı sıkı bağrına bastırdı. Ne söylediğinin kendisinin de farkında olmayarak "Geçti canım, başın sağ olsun canım, duyar duymaz hemen geldim." diye bir şeyler mırıldandı. Hasta bakıcı tansiyon aygıtını ustalıkla Sevin'in kolundan çıkararak gözden kayboldu. Sevin kendisini bütünüyle Cahit'in kollarına bırakmış hıçkırarak ağlıyordu. Hepsini yitirdim. Bir anda. Nasıl olduğunu hiç anlamadım. Babam, ağabeyim, Zühal, Eliza, hepsi gitti. Cahit hiç beklemediği bir biçimde etkilenmişti Sevin'in halinden. Onun da gözleri dolmuştu. İlk anda adet yerini bulsun diye kolların arasına almışken, şimdi neredeyse soluğunu kesecekmiş gibi içten bir sıcaklıkla bağrına bastırıyordu onu. Hayatta Metin'den başka kimsem kalmadı diyordu Sevin. Beni neden saymıyorsun diyordu Cahit. Ben her zaman yanındayım. Yengemi de unutma. Bizler senin aileniz. Bunları söylerken söylediklerine inanıyordu. Yapmacık değildi ilgisi. Birbirlerine sarılmış durumda karşılıklı iç çekerek belki daha uzunca bir süre kalabilirlerdi ama hasta bakıcıdan haberi almış olan kat nöbetçisi genç hekim telaşla içeri girdi. Cahit'in kimliği hakkında uyarılmış olmalıydı ki çok yumuşak bir sesle "Hastamızı yormayalım." diyerek araya girdi. "Şimdi bir iğnemiz var. Biraz dinlensinler." Cahit, Sevin'in çaresiz, umutsuz bakışları altında üzüntüyle çıktı odadan. Doktor da hemen arkasından geldi. "Yanılmıyorsam siz Sevin Hanım'ın nişanlısı Cahit Bey olmalısınız." "Evet. Başhekim Bey sizden söz etti bana. Nedir durum?" "Sizden bir şey gizleyecek değilim. Dosyasını inceledim. Dün gece hemen hemen bütün incelemeler yapılmış. Sevin Hanım'ın durumu maalesef pek iyi görünmüyor. Şiddetli çarpma sonucu kafatasında bir çatlak olduğu sanılıyor. Kolundaki kırık önemli değil ama bel kemiğinde de önemlice bir zedelenme olduğu düşünülüyor. Cahit, kaygılı, sabırsız bir edayla sözünü kesti doktorun. Bu kadar şeyi birkaç saat içinde nasıl saptayabildiniz? Burası özellikle trafik kazaları konusunda uzman bir hastane, unutmayın. Kaldı ki size en doğru bilgiyi daha sonra hoca verecektir. Cahit, genç doktoru kızdırdığını düşünerek hemen sesini yumuşattı. Telaşımı hoş görün, dedi. Düşünün ki daha dün bu saatlerde İstanbul'da onunla yakın gelecekteki birlikteliğimiz için düşler kuruyorduk. Bu benim için de büyük bir şok oldu. Yani şimdi bu söylediğiniz bulgular ne anlama geliyor? Bana siz söyleyemez misiniz? Şu anda maalesef Sevin Hanım'ın ayakları tutmuyor. Bunu hiç beklemiyordu Cahit. Ne demek? Diye kekeledi. Ne diyorsunuz doktor? Tabii bu durumun nedenleri hakkında henüz kesin bir kanı yok. Belki de çok geçici bir kısmi felç halidir. Arıza beyinden ya da omurilikten kaynaklanıyor olabilir. Belki de tamamen psikolojik bir tutukluk söz konusudur. Psikolojik mi? Orada devler arabanın içinde yardım gelinceye kadar tüm yakınlarının kanlar içinde can vermelerine tanık olmuş. Onu bulduklarında durmadan köpeğini sayıklıyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Bundan çok daha hafif ruhsal travmaların neden olabileceği bedensel bozuklukları tahmin edemezsiniz. Tıpta her gün yeni yeni şeyler keşfediliyor ama insan ruhunu anlamaktan henüz çok uzağız. Cahit duraksadı. Yavaş bir sesle, "Para sorunumuz yok," dedi. "Avrupa, Amerika ya da herhangi bir başka yerde yapılacak bir şey varsa," genç doktor belli belirsiz gülümsedi. "Bu kadar aceleci olmayın," dedi. "Hele tam olarak bir tanı konsun, tabii siz bilirsiniz. Benim söyleyebileceğim tek şey, Sevin Hanım için şu anda yaşamsal bir tehlikenin bulunmadığı." "Peki, neden ne olursa olsun, sizce bu felç hali düzelebilir mi?" "Buna benim yanıt vermemi beklemeyin. Her şey olabilir. Bir süre sonra ip atlayıp dans ettiğini görürsem hiç şaşmam." Cahit düşünceli düşünceli, "Herhalde biliyorsunuz," dedi. "İstanbul'da büyük bir şirketler topluluğunu yönetiyorum. Uzun süre işimin başından ayrılamam. Sevin'in de Ankara'da küçük yeğeninden başka yakın akrabası yok bildiğime göre. Bu bakımdan acaba..." Doktor omzunu silkti. "Onu İstanbul'a götürmek istiyorsanız tabii bu mümkün bana sorarsanız. Ama yine de sanırım bir süre burada kalması gerekir. Bu gibi durumlarda hastanın vakitsiz olarak yerinden oynatılması kötü sonuçlar verebilir." "Ne kadar yani?" "3-4 hafta sürebilir. Bu arada refakatçi isterseniz size yardımcı olabilirim." "Sevin'in büyük annesi yarın burada olacak ama tabii yaşlı kadın. Hem o da fazla kalamaz. Yanında bir kız da geliyor ama kız bu işlerden anlamaz. Eğer işinin ehli bir hasta bakıcı ayarlanabilirse çok memnun olurum." "O zaman sorun yok. Ben ilgilenirim. Bizden yeni emekli olmuş bir hemşire var. Kimi kimsesi de yok. Sanıyorum bugün hemen ararım." "Çok teşekkür ederim. Ücret söz konusu değil. Sizin uygun göreceğiniz miktar neyse bir o kadar da benim için ekleyin." El sıkıştılar. Doktor, Cahit'in kendisine karşı bir şeyleri kanıtlama çabası içinde olduğunu hissediyordu. Ne olabilirdi bu? Çok zengin bir iş adamıydı Cahit Bey. Üstelik gençti, yakışıklıydı. Bütün yaralarına, berelerine, geçici ya da sürekli, henüz ne olduğu bilinmeyen sakatlığına karşın Sevin de hem güzel hem de çok çekici bir kızdı. Onları az önce hasta odasında birbirlerine sarılmış ağlaşırlarken görmüştü. Etkili bir görünümdü bu. Ona bile dokunmuştu. Ama bu şefkat ve sığınma sahnesinde sevgi neredeydi? Sevginin titreşimi neredeydi? "Emin ölmüş," dedi telefonda Hiram. "Vurmuşlar mı?" dedi İlhan büyük bir heyecanla. "Yok canım, öyle, pisi pisine, trafik kazasında, bütün aile." Yüreğinde açıklaması güç bir burkulma. "Hepsi mi? Nereden öğrendin?" "Az önce bizim arkadaşlardan biri telefon etti Ankara'dan, Emin'i tanır. Bugünkü gazetelerde görmüş ilanı. Ben ölüm ilanlarına bakmam ama onunla konuştuktan sonra baktım. Maalesef. İçinde yine de bir tuhaf ümit İlhan'ın. Şantiyeye ancak akşamları Mardin'den postayı getiren arabayla ulaşıyor gazeteler. Çok severdim Emin'i ama hepimizden çok senin arkadaşındı. Haber vereyim dedim. Yürekli çocuktu. Başın sağ olsun. Sen sağ ol. Cenazeler bugün mü kalkıyor? Perşembeye. Bugün salı. Yarınki uçağa binerse cenazeye yetişebilir. İçindeki acı sanki en yakın dostundan çok o tatlı, sevimli kızcağız için. Kaza nasıl olmuş? Öğrenebildin mi? Arkadaş da pek bir şey bilmiyormuş ama Hürriyet otomobilin fotoğrafını koymuş. Araba hurdahaş. Esenboğa yolunda olmuş kaza. Kızlarını karşılamaya gitmişler havaalanına. Şu Cahit denen pezevengin nişanlısı değil miydi o kızcağız? Sen anlatmıştım ya. Neyse, işte Esenboğa'dan dönüşte dün çok fırtına varmış Ankara'da. Kaymış mı ne olmuş araba? Şarampale yuvarlanmışlar. Hepsi mi? Telefonda kısa bir sessizlik, bir gazete hışırtısı. Kız ağır yaralı olarak kurtulmuş ama komadaymış. Gazete öyle yazıyor. Onun da durumu çok ağırmış. Bu kez de bir garip sevinç yüreğinde. Ölmemiş ya, belki de kurtulur. Kurtulursa ne olur? Benim mutlaka gitmem gerek Ankara'ya. Ne yani? Emin bilecek mi senin cenazesi için ta Ankara'lara gittiğini? Bilirsin, bu insanın kendi iç sorunudur. Metafizik bir sorun değil. Hem o yaşıyor, onu görmem gerek. Hiç değilse o kendisini görmek için oraya gittiğimi bilecektir. Öyleyse git. Şantiye şefi Ankara'dan gelen bir emirle İstanbul'a gönderileri beri İlhan'a karşı çok anlayışlı davranıyor. Tabii, ne demek kardeşim? Başın sağ olsun. Paran var mı? Yoksa çekinme, avans falan idare ederiz. O gece Hiram'ın oradan aradı ablasını. Neler oluyor abla? Gazetede okuduklarımız doğru mu? Nükhet'in sesi heyecanlı. Maalesef. Sevin'in durumu nasıl? Gazete komada diyor. Komada değil, açılmış ama bacakları tutmuyormuş. Yüreği yerinde dönüyor sanki. Nasıl? Ezilmiş mi yani? Bel kemiğinde bir çatlak varmış. Kısmi bir felç demiş doktorlar. Belli belirsiz bir sevinç mi var bu kez sesinde? Olamaz. Nükhet bu kadar da kötü yürekli olamaz. Belki geçici bir şeydir. Umalım. Mı? Zavallı kız. En çok ona üzüldüm. Bilmez miyim? Hep çok üzüldük. Cahit perişan oldu. Sahtekar pezevenk. Cahit Efendi kızdan kurtulacağı için seviniyordur. Tereyağından kıl çeker gibi. Acımasız olma. Cahit çok iyi yürekli bir insandır. Hem önemli olan büyük anamın ne yapacağı. Dün akşam Ankara'ya gitti. Bakarsın felçli merçli demez. Sen gitmeyecek misin? Neye? Kızı görmeye mi? Bir telgraf çektim. Çiçek yolladım. Daha ne ister? Doğru ya. Daha ne ister? Cenazeye demek istemiştim. Yok. Biz Cahit'le ikimiz birden ayrılamayız şirketten. Hem şu sıralarda acayip işler oluyor burada. Ben gideceğim. Biliyorsun. Emin benim çok iyi arkadaşımdı. Karısını da tanırım. Salih amcayı da tanırdım. Tabii. Sen git. Sevin'i de iyi tanırsın. Öyle değil mi? Sesinde alaycı bir dokundurma mı var ablasının? Ölen ölüyor ama o kızcağız korkunç bir şey. Aman, bundan romantik bir aşk öyküsü çıkarmaya kalkma. Sustu. Ankara'dan İstanbul yoluyla dönemez misin o tarafa? Sanmıyorum. Şefe ayıp olur. İzninin tarihi belli oldu mu? Önümüzdeki ay umarım. Birden soğuk bir bilgi alışverişine dönüştü konuşmaları. Ne garip. Bu olanlar olmasa Sevin'i baştan çıkarması için nasıl yüreklendirirdi Nükhet onu? O gece Hiram'ın alev gibi yanan damında birer büyük bitirdiler. Ama yatağa uzandığında hala cin gibiydi. Hiram'ın tam olarak açıklayamadığı büyük bir sıkıntısı olduğunu seziyordu. Lafı döndürüp dolaştırıp Kürt sorununa, silahlı kışkırtmacılara, Mardin dolaylarını bir fırtına habercisi gibi saran gergin toplumsal atmosfere getiriyordu. Özellikle de Irak'taki gelişmelerden büyük bir kaygı duyduğu anlaşılıyordu. Ama bu gece İlhan'ın aklı tamamen başka yerdeydi. dinliyormuş gibi yaparak başını sallıyor, arada bir birkaç sözcükle ilgisini belirtmeye çalışıyordu ama gerçekte aklını bir türlü Hiram'ın anlattıklarına veremiyordu. Sabah uyandığında anımsadıkları onun sözleri miydi yoksa gazete havadislerinden belleğinde kalanlar mıydı bir türlü kestiremedi. Hiram, İslam'ı iş kokteyli diye nitelendirirdi cenaze törenlerini. Küçük yerlerde belki pek o kadar değildi ama Maltepe Camii'ndeki kalabalığın durumu Hiram'ı fazlasıyla doğruluyordu. Salih Bey'in, Emin ve Zuhal'in akrabaları, eş ve dostları caminin avlusunu dolduran kalabalığın çok küçük bir bölümünü oluşturuyordu. Geri kalanlar bütünüyle Cahit'in ve Büyük Hanım'ın tanıdıkları, daha doğrusu Yapış Holding'le iş ilişkisi olanlar, bankacılar ya da şöyle ya da böyle rakip sayılabilecek firmaların temsilcileriydi. Yüzden fazla çiçek ya da çeşitli vakıfların simgesel çeneklerini gönderenler de yine onlardı. Öğle namazının kılınması süresince Cahit'i abluka altına almışlar, ondan son ekonomik ve politik gelişmelerin iş hayatı üzerindeki etkileri hakkında İstanbulluların ne düşündüğünü öğrenmeye çalışmışlardı. Emin'in arkadaşları biraz daha üzgün görünmekle birlikte ötekilerden pek farklı değillerdi. Onlar da Güneydoğu'daki gelişmeler hakkında bilgi almaya çalışıyordu İlhan'dan. Hatta bir tanesi bir ara Kürt kızlarının cinsel yaşamları üzerine açık saçık bir fıkra bile anlattı. İlhan gülmedi ama çevresindekiler kahkahayı bastılar. Cahit, İlhan'ın ne için geldiğini anlamayarak önce bir garip baktı yüzüne. Başsağlığı dileğinde İstanbul'da ilk karşılaştıkları günkü gibi bir hayli soğuktu davranışı. Neden sonra Emin'le arkadaş olduklarını anımsadı ve yüzünün çizgileri biraz yumuşadı. Hatta ona Sevin'den söz etti. Görmeye giderse kızcağızın memnun olacağını söyledi. Büyük Hanım hastanede genç kızın yanındaydı. Küçük Metin'i de cenazeye göndermemişti. Sevin'i görmeye ertesi gün gidebildi İlhan. Daha doğrusu kendisini denemek istemişti. Acaba Sevin'i yarı felçli bir halde yatar görmeyi yüreği kaldıracak mıydı? Cahit o sabah dönmüştü İstanbul'a. Büyük Hanım da zorunlu bir takım alışverişleri için Sevin'i yeğeni Küçük Metin'e emanet ederek çıkmıştı. Belki de bu yüzden İlhan'ın ziyaretini Sevin de Metin de sevinçle karşıladı. İlhan'ın getirdiği çiçek odayı dolduran sepetlerin yanında gerçi pek küçük kalmıştı ama içtenliği pek belli olduğu için sanki hepsinden çok makbule geçti. Metin de Cahit'in Ankara'ya geleli beri sabah akşam taşıdığı dayanıklı dondurma paketlerinden olduğu kadar değilse bile İlhan'ın getirdiği resimli çocuk dergilerinden pek hoşlandı ve kendisini odadaki kanepeye yüzüstü atarak hemen okumaya başladı. Hastaneye gidinceye kadar Sevin'e ne söyleyeceğini, onunla nasıl konuşacağını kestirebilmiş değildi İlhan. Şimdi bir gün ayağa kalkıp kalkamayacağını bilemediği için yaşama sevincini yitirmiş olarak perişan bir halde hasta yatağında yatmakta olan genç kızla çok değil, 10 gün kadar önce vücutlarının değişik heyecan verici duygularımla titrediğini hissederek dans etmiş oldukları aklına geldikçe bir tuhaf oluyordu. İkisi için de çok zor bir karşılaşmaydı bu ama korktuğu olmadı İlhan'ın. Sevin hiç de öyle kendisini umursuzca kapıp koyvermemiş. Bir hasta gibi görünmüyordu. Son derece metindi. İlhan'la İstanbul'da birlikte oldukları saatler boyunca aralarında sanki herhangi bir duygusal titreşim doğmamış gibi konuştu. O sanki hep ağabeyinin en iyi arkadaşı İlhan ağabeydi. Ve bu felaket gününde kardeşini görmeye gelmesi kadar doğal bir şey olamazdı. Henüz olan bitenin tam olarak bilincine varmamış olan Metin de onu, herhalde halasının da daha önce yapmış olduğu açıklama doğrultusunda, babasıyla annesinin yakın dostları olarak karşıladı. Olayla ilgili olarak tek söylediği, "Biliyor musunuz, benim köpeğim de oldu, adı İlayza'ydı," dedi. İlhan için, daha doğrusu hepsi için çok zor olan o koşullarda zaten yapılabilecek, söylenebilecek fazla bir şey yoktu. Dönüş yolunda kendisini Ankara'ya giderken olduğundan çok daha huzursuz hissedişinin nedenlerini bir türlü çözümleyemedi İlhan. Bu öyle bir huzursuzluktu ki Hiram'a da açılamazdı. Üstelik onun çivi çivi çöker felsefesiyle yapabileceği olası bir takım açık saçık şakalar yüzünden fazlasıyla incinebileceğinin de farkındaydı. Bir Rönesans ressamına modellik yaparcasına ipek yatak çarşafını çıplak bacakların arasına kıstırarak gerine gerine poz veren Nükhet'e bakarken güleceği geliyordu Cahit'in. Bu oda büyük hanımı Sevin'le ikisinin zifaf odası olarak düşünüp düzenlettiği oda. Bu yatak Sevin'in düğün gecesi bekaretini üzerinde Cahit'e sunacağı, bu iş için özel olarak hazırlanmış, yaylarının hiçbir biçimde gıcırdamayacağı, üreticisi tarafından garanti edilmiş yarı ortopedik yatak. Bu çarşaf onun bekaret kanıyla onurlanacağı umulan, salt bu onura göre pembe renklisi seçilmiş olan ipek çarşaf. Ama burada kendisini erkeğin aç gözlü bakışları önünde cömertçe sergileyen o değildi. Sanki asıl görevleri olan ilk gece kullanımından önce üreticilerinin Türk standartlarına uygun olduğunu savundukları bu eşsiz ürünler, tüm özellikleri sanki bir rakip firmaca test edilsin diye Nükhet'in emrine verilmişti. Tabii bir de erkek vardı ortada ama onun kime ait olduğu tartışmalıydı. Standart bir erkek olup olmadığı da öyle. Kendisine sunulan ayrıcalığın bilincindeydi Nükhet. Rakip firmaya şans tanımak niyetinde de değildi. Savaşı rakip sahada kabul etmesi de bunu gösteriyordu. Bütün bir gün yataktan hiç çıkmamışlardı. Masanın üzerinde her sevişmeden sonra oburca tüketilen hazır yiyecekler, buzdolabında soğuk içkiler. Acemi bir striptizci gibi bacakların arasına sıkıştırdığı ipek çarşafı fırlatıp attı sonunda Nükhet. Şimdi gizlenecek hiçbir şeyi yoktu. Zaten herhangi bir şeyi gizleme niyeti de yoktu. Her yanı ter, salya, Bartolome bezi ifrazatı ve mini ıslaklığı ile yapış yapış olan vücudunu etten ve sinirden yapılmış bir rebap gibi gelerek sunuyordu. Cahit'in hala tükenmeyen erkekliğine. Hadi dedi. İşte böyle. Ben Karola'nın kenarındayken gir içime. Tam o sırada çalmaya başladı telefon hiç susmadan. Erkeğin gücü bütün isteğine karşın dağılan dikkatiyle orantılı olarak sönüyordu. Allah kahretsin diye söylenerek uzandı telefona. Alo, buyurun. Alo. Ah evet, siz misiniz doktor? Nükhet gözlerinden ağılı bir biber gibi fışkıran öfkeyi gizlemeye çalışmadan izliyordu Cahit'in konuşmasını. Telefonun öbür ucunda Ankara'daki hastanenin başhekimi. Görüntülü bir telefon olsa ne kadar şaşırırdı adam kim bilir. İlginize çok teşekkür ederim doktor diyordu Cahit sabırsızca. Erkekliğinin ucunda irileşen kaypak bir ıslaklık. Nükhet eliyle vücudunun en saklı yöresini edepsizce işaret ederek onu azdırmaya ve telefon konuşmasını kestirmeye çabalıyordu. Boşuna. Cahit ona bakmıyordu bile. Sağ olun. Sağ olun doktor. Her şey için. Çok teşekkür. Size borcumu nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. İstanbul'a beklerim. Elbette. Ankara'ya geldiğimde mutlaka ziyaretinize geleceğim. Telefon kapandı sonunda ama Cahit birden kesilmiş olduğunu fark etti. Artık elinden gelecek bir şey yoktu. Nükhet de hemen aynı anda gözlemlemişti bunu. Ne istiyordu bu gerzek senden? Yengemle Sevin bu akşam yola çıkıyormuş, onu haber veriyordu. Biz de artık kalkıp ortalığa biraz çekidüzen versek iyi olur. Daha erken. Cahit yerinden doğrulmuştu bile. Burada buluşmamızı sen istedin. Evdeki herkese bütün gece izin vermeyi de. Kalsalardı da büyük hanımı olan biteni anlatsalardı daha mı iyi olurdu? Tamam, işte ben de onun için artık kalkalım da ortalığa biraz çekidüzen verelim diyorum ya. Nükhet bütün keyfi kaçmış bir halde asık bir suratla izliyordu Cahit'in yavaş yavaş giyinişini. O senin sorunun, dedi sonunda. Ben hiçbir şeye elimi sürecek değilim. Kalktı, özellikle sokunmadan gitti, tuvalet masasının karşısına geçip oturdu. Ağır hareketlerle saçını taramaya başladı. Cahit ayaklarına çoraplarına, sırtına fanilesiyle gömleğini geçirmiş, çarşafların arasında kilotunu aramaktaydı. Ne zaman gelir bu tren, dedi Nüket. Saat 9:30'da. Tatil bitti desene. 3 hafta ne çabuk geçti. Artık yüzünü gören cennetlik olur senin. Nedenmiş o? Nüket, Cahit'in Karalın ayak ucunda bir örtünün altında gizlenmiş olan kilotunu ayak parmaklarının arasına kıstırarak yakaladı ve ona doğru fırlattı. Boşuna arama, işte burada. Cahit, garip bir utangaçlıkla havada uçan çamaşırını yakaladı. Bir koltuğun arkasına gizlenerek geçirdi ayağına. Nüket sinsice, öfkelice gülüyordu. İhtiyar cadı geliyor, dedi rujunu dudaklarına bastıra bastıra sürerken. Hanedanın son imparatoriçesi, uğursuz yaratık. 1000 yaşına kadar yaşar o, eminim. Bütün aileyi gömdü, ayağını sıkı tut. Şaşırarak bakıyordu Cahit. Neler söylüyorsun, dedi. Düşmanlığın var zavallı kadıncağıza. Bir yandan da koltuğun üstüne atılmış duran iç çamaşırlarını uzatıyordu genç kadına. Yalan mı? Dedi Nüket. Hem kendisi yetmiyormuş gibi bir başka cadıyı da taktı peşine. Bu evin halini görsen artık. Bir tarafta bastonlu cadı, öte tarafta tekerlekli sandalyesiyle hortlak gelin hanım. Yavaş yavaş sinirlendiğini hissediyordu Cahit. Keser misin lütfen? Dedi sert bir sesle. Bir yandan da pantolonunun kemerini bağlamaya çalışıyordu. Bakıyorum daha şimdiden hiçbirine toz kondurmuyorsun. Bırak Allah aşkına. Sırf yengemin isteğiyle bu evliliğe evet dediğimi bilmiyormuş gibi yapma. Acımasızdı Nüket. Ama bak olaylar nereye geldi? Sevgili nişanlının tekerlekli sandalyesine binip bir daha çıkmamak üzere geliyor bu eve. Sütyeninin kopçasını ilikleyemediği için sesi daha da öfkeli çıkmıştı. Kravatını bağlamakta olan Cahit istemeye istemeye yaklaştı, sütyenini iliklemesine yardım etti. Nüket söylenmesini sürdürdü. Düğüne kadar daha çok vakit var. Nasıl olsa bir yolunu bulurum diye düşünüyordun ama artık çok geç. Ne yapabilirdim ki? Kız bütün yakınlarını yitirmiş. Canıyla uğraşırken seninle evlenmeyeceğim mi demeliydim. Peki şimdi ne olacak? Hastanede yatarken boğazını mı sıksaydım? Garip bir biçimde güldü Nüket. Bak bu hiç de fena fikir değilmiş. Ama o fırsatı da kaçırdın. Daha dur bakalım. Tekerlekli sandalyesinde otururken kimse beni onunla evlenmeye zorlayamaz. İyileşeceğine malum. İkimiz açısından da aslında bu bir güvence. Şaşırmış gibi bakıyordu aynadan ona Nüket. Bu söylediğine gerçekten inanıyor musun? Yengen olacak ihtiyar cadı asıl bundan sonra zorlayacak seni ve sen gık bile diyemeyeceksin. Cahit karşılık vermemek için kendisini zorluyordu. Yalan mı? Dedi Nüket. Onun sana karı bulmak için bir sorunu yok. Senin başının çaresine bakabileceğini biliyor. Nasıl olsa onun bütün düşüncesi servetin aile dışına çıkmasını önlemek. Tekerlekli iskemledeki bir kadın sağlam bir kadından daha güçlüdür. Ceketini giymişti bile Cahit. Ben iniyorum dedi kuru bir sesle. Arabada bekliyorum seni. Hazır olunca gelirsin. Yatak odasının kapısını arkasından hızla kapatarak çıktı Nüket. Rengi sapsarı. Aynanın karşısında kala kaldı bir an. Acaba gerçekten fazla mı ileri gitmişti? Kolyesini boynuna geçirdiği sırada gözleri tuvalet masasının üzerine bıraktığından emin olduğu küpelerini aradı. Kocası yüz görünümlülüğü olarak takmıştı o zümrüt küpeleri. Ama işte teki orada duruyor. Öteki teki görünmüyordu. Önce telaşlanmadan eğildi. Tuvalet masasının altına baktı, yoktu. Sonra Karol'un altını aradı, yine bulamadı. Acaba yatağa girerken tutkuyla titredikleri sırada küpenin tekini kulağından çıkarmamış olabilir miydi? Yatağı yokladı, çarşafları silkeledi, bulamadı. Sakin bir şekilde düşünmeye çalışıyordu. Bu odaya girerken küpelerin ikisinin de kulağında olduğundan emin miydi? Hayır, hiç de emin değildi. öyle bir hırsla sarılmışlardı ki birbirlerine, jartiyerini bile ne zaman nasıl çıkardığını anımsamıyordu. Belki de odaya çıkmadan önce arabada öpüşürlerken düşmüştü küpesi. Birden tuhaf bir gülüş belirdi dudaklarının kenarında. Ayağa kalktı, aynada makyajını ve kılığını gözden geçirdi. Gözlerinin altı morarmıştı ama bu mutlu bir morluktu. Gözleriyle son bir kez odayı gözden geçirerek küpesini aradı. Ümidini kesince omuzunu silkerek kendisinde kalan küpe tekini çantasına attı ve odadan çıktı. Gündüzleri çok az oyalanabiliyordu. Metin hiç yanından ayrılmıyordu. Büyük anne hemen her gün uğruyordu. Odası Cahit'in yolladığı çiçeklerle bir serayı andırıyordu. Yalnızlık çekmek şöyle dursun, günlük hastane trafiği dışında ziyaretçi günlerinde fakülte arkadaşları, mahalle arkadaşları ve herhalde Cahit'in Ankara bürosundaki iş arkadaşları, büyük annenin ahbapları ve şöyle böyle tanıdığı ya da hiç tanımadığı akraba kalabalığı onu adeta bunaltıyordu.